Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 81.
Ne yapmayı düşünüyorlar? Kışı Moskova'da geçirmeyi düşünüyorlar sanırım. Stefan Arkadyevich Vasenka'ya sordu. Orada toplanmak ne harika olurdu. Sen ne zaman gideceksin oraya? Temmuz'u onlarda geçireceğim. Peki sen de gelir misin diye sordu Stefan Arkadyevich karısına. Bunu çoktandır istiyorum, elbette gelirim dedi Dolly. Annemi iyi tanırım, çok acıyorum ona. Hayran olmayacak bir kadındır o. Sen gittikten sonra yalnız gideceğim ben. Kimseyi rahatsız etmez bu, hem sensiz daha iyi. Peki dedi Stefan Arkadyevich. Ya sen Kitty? Kitty birden pembeleşip kocasına dönerek. Hayır, neden gideyim ki dedi. Anna Arkadyevna'yı tanıyor musunuz? Diye sordu Veslovski. Çok hoş bir kadındır. Kitty daha çok kızardı. Evet diye yanıt verdi. Sonra kocasının yanına gitti. Yarın ona gidiyor musun diye sordu kocasına. Karısının Veslovski ile konuşurken kızardığını gören Levin'in kıskançlığı iyice arttı ve onun sözlerini kendince yorumladı. Sonraları olayı anımsadığında ne kadar üzülürse üzülsün, şu anda Kitty'nin sorusunun ona göre hala aşık olduğu Vasenska Veslovski ile ilgilendiğinin kesin bir kanıtı olduğuna inanmıştı. Kendisini bile dehşete düşüren öfkeli bir sesle elbette diye yanıt verdi. Yarını bizimle geçirirseniz, Dolly kocasını doğru dürüst göremedi henüz. Ama yarından sonra gidin dedi Kitty. Levin karısının sözlerini şöyle yorumladı. Beni ondan ayırma. Senin gidişin beni ilgilendirmez ama bırak da bu sevimli adamın yanında bulunmanın tadını çıkarayım. Levin büyük bir kibarlıkla eğer istiyorsan yarın kalırız diye yanıt verdi. Vasenka orada bulmuşunu yıl açtığı olaydan habersiz masadan kalktı. Kitty'ye okşayıcı ve gülümseyen bir bakışla bakarak yanına geldi. Levin bu bakışı fark etti. Sarardı. Bir süre heyecandan soluk alamadı. Karıma böyle bakmaya nasıl da cesaret ediyor dedi içinden öfkeyle. O halde ama yarın gidiyoruz değil mi diye sordu Vasenka. Bacaklarından birini altına alıp yeni bir iskemleye yan oturdu. Levin'in kıskançlığı gittikçe artıyordu. Daha şimdiden kendini karısıyla aşığının kendilerine yalnızca rahat bir yaşam ve bu yaşamın zevklerini sağlaması için gereksinim duydukları aldatılmış bir koca olarak görüyordu. Ama yine de Veslovski ile kibarca konuştu. Ona yaptığı avları, tüfeği ve çizmeleri konusunda sorular sordu. Ve ertesi gün bir av düzenlemeye söz verdi. Yaşlı prenses bereket versin, Levin'in çektiği acılara son vermek için geldi, Kitty'ye gidip yatmasını söyledi. Ama Levin'in acıları bitmemişti daha. Vasenka evin hanımına iyi geceler dilerken onun elini öpmeye kalkıştı. Kitty kızararak sonradan annesinin kendisini azarlamasına neden olan safça bir kabalıkla elini çekti. Bizde yapılmaz bu, dedi. Levin'e göre böyle ileri gidilmesine izin verdiği ve üstelik Veslovski'nin tavırlarının hoşuna gitmediğini böylesine beceriksizce belirttiği için suçlu olan Kitty'ydi. Yemekte içtiği şarap yüzünden sevimli ve şiirsel bir havaya girmiş olan Stefan Arkadyevich, ''Böyle güzel bir havada gidip yatılır mı?'' dedi. Ihlamur ağaçlarının arkasından yükselen ayı göstererek, ''Bak Kitty, ne güzel değil mi?'' Veslovski, ''Serenat yapmanın tam sırası, biliyorsun sesi güzeldir.'' Çok güzel iki romans getirdi. Varvara Andreyevna ile birlikte bize söyleyebilir. Herkes çekildikten çok sonra Stefan Arkadyevich ile Veslovski bahçede ağaçların altında yeni romanslar söyleyerek dolaşıp durdular. Bir koltuğa gömülmüş, kaşlarını çatmış olan Levin onları dinliyor, nesi olduğunu soran karısının sorularını yanıtlamak istemeyerek inatla susuyordu. Sonunda Kitty gülümseyerek yanına gelip de Veslovski'ye karşı davranışlarında hoşuna gitmeyen bir şey mi olduğunu sorduğu zaman artık kendini tutamadı ve derdini anlattı. Levin'in sözleri karısının gururunu incitiyor, bu da onu daha çok kızdırıyordu. Kitty'nin önünde ayakta durmuş, çatık kaşlarının altındaki gözleri ateş püskürerek, sanki öfkesini tutmak istiyormuş gibi ellerini göğsüne bastırıyordu. Yüzünde Kitty'yi duygulandıran, acı çektiğini belirten bir anlam olmasa, sert denilebilecek bir tavırla dudakları titreyerek kesik kesik konuştu. Kıskanç olduğumu sanma, bu sözcük beni çıldırtır. Kıskanç olamam, şuna da inanamam. Duygularımı anlatabilmem öyle zor ki, ama korkunç bir şey bu. Kıskanç değilim ama düşünemeyeceğin kadar kırıldım, aşağılandım. Sana böyle bakmama cesaret etmesi... Kitty, o akşamki bütün konuşmaları, bütün davranışları ve bunların altındaki bütün ayrıntıları anımsamaya çalışarak hangi bakışlarla diye sordu. Kitty içinden Lestovski'nin kendisini masanın öbür ucuna kadar izlemesini biraz sevimli benli bir davranış olarak görmesine karşılık bunu kendine itiraf etmeyi ve acısını daha da artırmamak için kocasına da itiraf etmeye çekiniyordu. Bunun durumundaki bir kadın çekici olabilir mi hiç? Lenin başını iki elinin arasına alarak ah diye bağırdı, sus, demek kendini çekici bulsaydın. Kitty onun acı çektiğini görünce üzülmüştü. Ama hayır Kostya dedi. Neler düşünüyorsun sen? Benim için senden başka kimse olmadığını biliyorsun. Ne yani? Manastıra kapanmamı mı istiyorsun? İlk anda en masum eğlenceleri bile berbat eden bu kıskançlık canını sıkmıştı. Ama şimdi onu sakinleştirmek, çektiği acıları yatıştırmak için her şeyden vazgeçmeyi kabul ediyordu. Levin umutsuz bir sesle sürdürdü. Durumunun korkunçluğunu ve gülünçlüğünü anlasana. O benim evimde, aslında budalaca kibarlığından, bacağının üstüne oturma alışkanlığından, başka uygun bulmadığım davranışı yok. Bunu en iyi davranış olduğunu sandığından eminim. Bu yüzden de kendimi ona karşı nazik davranmaya zorluyorum. İçinden kendisini böyle bir kıskançlıkla ortaya koyan bu tutkulu aşktan gurur duyan Kitty. Ama Kostya, olayları abartıyorsun, dedi. İşin en korkunç yanı, sen benim için çok kutsalken, İçimiz öylesine mutluyken, şu sefilin, hayır hayır sefil değil, neden ona hakaret edeyim ki, ondan bana ne, ama mutluluğumuz neden onun insafına bağlı olsun? Dinle, seni sinirlendiren şeyin ne olduğunu anlıyorum sanırım, diye başladı Kitty. Niye, niye dedilerin bozularak. Kitty ona Vesnovski ile yaptıkları konuşmayı anlattı, soluğu kesiliyordu. Levin sessizce dinliyordu. Sonunda onu sararmış ve korkmuş yüzüne baktı. Birden başını ellerinin arasına aldı. Kitty, seni çok üzdüm. Bağışla beni canım. Deliyim ben. Kitty, tek suçlu benim. Böyle saçma sapan bir şey yüzünden sana nasıl acı çektirdim böyle? Beni üzüyorsun. Ben mi? Ama ben deliyim. Bir yabancının mutluluğumuzu bozabileceğini düşünmem korkunç bir şey. Evet, insanı inciten de bu ya. Levin onun ellerini öperek. Hayır, kendimi cezalandırmak için, onun yazı bizimle birlikte geçirmesi için davet edeceğim ve kendisine karşı çok kibar davranacağım, dedi. Göreceksin, yarın. Ha, sahi, yarın ava gidiyoruz. Ertesi sabah hanımlar kalkmadan önce bir av arabası ve bir binek arabası merdivenin başında bekliyordu. Laska heyecandan zıplayıp bağırdıktan sonra arabacının yanındaki yere oturmuştu. Efendisinin düşüncelerini sezerek avcıların gecikmelerini onaylamıyor ve durmadan çıkıp gelecekleri kapıya bakıyordu. İlk görünen Vasenka Veslovski oldu. Şişman baldırlarının üstüne çıkan yeni çizmelerini ayağına geçirmiş, belini fişeklikle sıkan yeşil bir gömlek giymişti. Başında kurdeleli beresi vardı ve eline de bir İngiliz tüfeği almıştı. Laska onu selamlamak ve ötekilerinin gelip gelmediğini sormak için üzerine atladı. Ama onun kendisini anlamadığını görünce yerine döndü ve başını eğip kulakları tetikte beklemeye başladı. Sonunda kapı gürültüyle açıldı ve Stefan Arkadievich İngiliz köpeği Krak'la birlikte elinde tüfeği dudaklarında prosuyla dışarı çıktı. Stepan Arkadievich pençelerini karnına, göğsüne dayayan, av çantasına asılan köpeğini neşeyle bağırarak "Çok güzel, çok güzel Krak!" dedi. Stepan Arkadievich eski bir pantolon ve kısa bir palto giymişti. Başında da eski bir şapka vardı. Tüfeğinin modeli hep yenileniyordu. Av çantasıyla fişekliği yeni olmasa da en iyi cinstendi. Vasenka Veslovski bir avcı için gerçekten şık olmanın özensiz giyinmek ama çok iyi av gereçlerine sahip olmak olduğunu anladı. Bunu Stepan Arkadievich'i eski giysileri içinde iyi beslenmiş soylu tavrını görünce anladı ve ilk fırsatta bu dersi uygulamaya kendi kendine söz verdi. Ev sahibiniz nerede diye sordu Stepan Arkadievich gülümseyerek. Onun genç bir karısı var diye yanıt verdi. Hem de ne sevimli bir kadın. Hazırlanmıştı ama karısının yanına gitmiş olmalı. Stepan Arkadievich doğru tahmin etmişti. Levin bir kez daha dün akşamki saçmalığı yüzünden kendisini bağışlayıp bağışlamadığını sormak ve tedbirli olmasını, onu itebilecek çocuklardan uzak durmasını rica etmek için karısının yanına dönmüştü. Kitty iki günlük yokluğu yüzünden onu gücenmediğini belirtmek için yeniden yemin etmek zorunda kalmıştı. Ertesi günün sabahı iki sözcükle de olsa sağlığıyla ilgili bilgi vermek için kocasına bir pusula yollayacağına söz verdi. Kitty her zaman olduğu gibi bu iki günlük ayrılığa üzülürken kocasının özellikle ağız çizmeleri ve beyaz gömleği içinde daha iri ve güçlü görünen vücudunu görünce üzüntüsünü unutarak ona neşeyle güle güle dedi. Levin merdiven başına çıkarak "Özür dilerim baylar," dedi. "Kahvaltıyı arabaya koydun mu? Bu kıratı neden sağ tarafa koştun? Neyse, önemli değil. Laska, git başımdan." Bir koç konusunda kendisine danışmaya gelen ve merdivenin başında bekleyen bir çiftlik uşağına "Onu genç sürüde bırak," dedi. "Özür dilerim. İşte beni bekleyen bir haydut daha." Levin elinde bir marangoz cetveliyle yanına doğru gelen marangozla konuşmak için oturmuş olduğu arabadan indi. "Tabii, dün büroya gelmedin, şimdi de beni geciktiriyorsun. Ne var?" "Bir kıvrıntı daha yapmama izin verin. Yalnızca 3 basamak daha eklersek her şey yoluna girer. Çok hoşnut kalacaksınız." "Benim sözümü dinleseydin iyi olurdu," dedi Levin kızarak. "Sana önce kirişleri çek, sonra basamakları koy demiştim. Artık çok geç. Sana emrettiğimi yap, başka bir merdiven kur." Marangoz eve yeni eklenmekte olan bölmenin merdivenini berbat etmişti. Elini hesaplamadan merdiveni ayrı yapmıştı. Bu yüzden de merdiven yerine yerleştirilmek istenince basamaklar yamulmuştu. Bu hatayı düzeltmek için merdiveni 3 basamak daha eklemek istiyordu. Böylesi daha iyi olacak. Ama bu 3 basamakta nerede bitecek merdiven? Marangoz küçümseyen bir gülümsemeyle "Özür dilerim," dedi. "Aşağıdan başlayacak, çıkacak, çıkacak ve tam yerine varacak." Konuşurken uygun hareketler yapıyordu. "Ama bu 3 basamak merdiveni yükseltecek. O zaman nereye kadar çıkacak?" Marangoz inadını sürdürüyordu. "Çıkacak, aşağıdan başlayıp yerine varacak," diyordu. "Tavana kadar çıkıp duvara yaslanacak. İzin verirseniz aşağıdan başlayacak, çıkacak, çıkacak ve yerine varacak." Levin bir çomak aldı ve kumun üstüne bir merdiven çizmeye başladı. "Görüyor musun?" Sonunda anlatılanı anlayan marangozun gözleri parladı. "Nasıl isterseniz," dedi. "Yeni bir merdiven yapmak gerekiyor." Levin arabaya yeniden yerleşirken, "Öyleyse sana söyleneni yap," diye bağırdı. "Haydi Philip, köpekleri tut." Aile ve çiftlik kaygılarından kurtulduğunu hissederek sevinen Levin, öylesine büyük bir sevinç duyuyordu ki konuşmak istemedi. Ayrıca hareket alanına yaklaşırken her avcının duyduğu o heyecanı da duyuyordu. Şu anda aklını kurcalayan şeyler, Kolp'un yasazlığında av bulacaklar mıydı? Laska Krak'la aşık atacak mıydı? Kendisi bir yabancının önünde iyi bir avcı olduğunu gösterebilecek miydi? Oblonski kendisinden daha iyi atışlar yapabilecek miydi? Oblonski de aynı şeyleri düşünüyordu. Yalnızca Vasenka ve Slovski durmadan keyifli keyifli gevezelik ediyordu. Levin onun gevezeliklerini dinlerken bir gece önce ona haksızlık ettiğini düşünerek kendine kızıyordu. Veslovski iyi yürekli, yalın, sevimli ve çok neşeli bir gençti gerçekten de. Levin eğer evlenmeden önce onunla tanışmış olsaydı kuşkusuz çok iyi dost olurdu. Levin'in onda kınayabileceği şeyler onun yaşama sürekli bir bayram gözüyle bakması, hep şık olma çabası, uzun ve bakımlı tırnaklarına gösterdiği özen ve kişiliğinin kendince bütün üstün yanlarıydı. Ama iyi yürekliliğini ve almış olduğu çok iyi bir eğitimi, İngilizceyi ve Fransızcayı çok iyi konuşuyordu, göz önüne alınırsa bütün kusurları bağışlanabilirdi. Çünkü ikisi de aynı dünyadandı. Don bozkırlarından gelen sol yana koşulmuş at Vasenka'nın çok hoşuna gidiyordu. Vasenka durmadan hayranlığını belirtiyordu. "Bu atla bozkırda 4 nala gitmek ne hoş olurdu değil mi?" diyordu. Bir bozkır atının gidişini hayalinde vahşi, şiirsel, gerçek dışı bir şey olarak canlandırıyordu. Ama sevimli gülümsemesine eklenen saflığı insanın elini kolunu bağlıyor, hareketlerindeki zariflik büyülüyordu. Kişiliğinin Levin'in hoşuna gitmesinden mi, yoksa dün geceki haksızlığını gidermek için konunun iyi yönlerini araştırmasından mıdır nedir, Levin Veslovski ile birlikte olmaktan büyük bir zevk duymaya başlıyordu. Henüz 3 verst yol almışlardı ki Veslovski cüzdanın ve sigaralarının yanında olmadığını fark etti. Onları masada mı bıraktığını yoksa yitirdiğini mi bilemiyordu. Cüzdanında 375 ruble olduğu için eve gidip bakmak istedi. Dinleyin, Levin sizin donatınızı alacağım. Çok hoş olacak bu, dedi ve ata binmeye hazırlandı. Vasanka'nın 100 kilodan aşağı çekmeyeceğini hesaplayan Levin, sizin gitmenize gerek yok, dedi. Arabacıyı yollarım. Arabacı atla uçarcasına gitti ve Levin dizginleri eline aldı. Stepan Arkadyevich, tasarını bize açıklasana, diye sordu. Tasarım şu, doğruca Goz diye gidiyoruz. Orada bol su çulluğu olan bir sazlık var. Arkada çulluk ve su çulluklarıyla dolu bir sazlık daha var. Şu anda hava sıcak ama 20 verst gittikten sonra akşamı oraya varır, akşam serinliğinden yararlanıp ağlanırız. Geceyi orada geçiririz, yarın da büyük sazlıklara gideriz.
Ayrım sonu.